İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Her akşam olduğu gibi A9 ekranlarında Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği programında yine birlikteyiz inşallah. Programımız harunyahya.tv internet sitemizde ve Pop Radyo Ankara'da da yayınlanıyor. Oradan da takip edebilir izleyicilerimiz. Bu akşam Doktor Cihat Hocam, Doktor Hocam ve Kartal Hocam'la birlikteyiz. İnşallah Allah'ın varlığının delillerinden, oradaki detayındaki sanat ve kudretindeki örneklerden inşallah örnekler vereceğiz Allah'ın izniyle. Ahir zamanda yaşadığımızı biliyoruz. Peygamber Efendimiz'in mucizeleri cereyan ediyor. Açık, çok açık bir şekilde. Onlardan da ve oradaki gelişmelerden de Allah'ın izniyle bahsedeceğiz.
İnşallah.
Nasıl başlayalım?
Ben insan hayatındaki önemli organlardan, insanın vücudundaki en önemli organlardan biri olan deri konusundan biraz bahsetmek istiyorum. Deri çok hayati bir organımız. Vücuttaki pek çok diğer organ yapay yolla oluşturulabiliyor gerektiğinde. Ama deri hiçbir şekilde oluşturulamıyor ve deride meydana gelecek bir zarardan dolayı insan yaşamını yitirebiliyor. Çünkü neden? Vücudumuzun en hayati sıvısı olan su deri sayesinde vücudumuzun içinde tutulabiliyor ve dışarı çıkmıyor. Böylelikle biz hayatımızı devam ettirebiliyoruz. Derinin özelliği nedir? İki taraflı olarak su geçirmemesi. Yani biz hem dışarıdan gelen su vücudumuzun içine girmiyor, hem vücudumuzun içindeki su dışarı çıkmıyor. Şimdi dışarıdan gelen su vücudumuzun içine giriyor olsa, vücudumuzdaki su oranı gereğinden fazla artacağı için problem olacak. Aksi takdirde içerideki su dışarı çıkacak olursa, bu sefer vücudumuzdaki o hassas su dengesi yine bozulacağı için insan yine yaşamını yitirecek. Şimdi derinin en temel fonksiyonlarını istiyorsanız sıralayalım. Dedik su miktarının dengede tutulması. En önemli fonksiyonlardan bir tanesi bu. İkinci fonksiyonu vücut ısısının dengede tutulması. Vücudun ideal ısı oranında kalabilmesi için deri çok önemli bir fonksiyon üstleniyor. Üçüncüsü bize bir hareket kabiliyeti vermesi. Bir esneklik vermesi. Dördüncüsü de zararlı güneş ışınlarından koruması. Şimdi ben bununla ilgili bir film var, onu da göstermek istiyorum. Üzerinden hem konuşalım. Evet, skin, vücut, deri, skin olarak İngilizce tabir edilen vücudumuzun en geniş organı. Vücudumuzda dış çevre arasındaki teması sağlayan ve dışarıdan gelecek olan mikroplardan, mikroorganizmalardan, bakterilerden bizi koruyan organımız. Dokunmayı, acıyı hep o şekilde sağlıyoruz. Şimdi derinin yapısına bakalım. 1 milimetrelik bir kalınlık var ve bu 1 milimetre içerisinde tabakalar var. 3 farklı tabakadan oluşuyor. İlk üstteki tabaka epidermis, dermis ve hipodermis. En üstteki tabakada keratin proteinleri var. Keratin proteinleri de bizim için çok önemli. Vücudumuzu, derimize sağlamlığını, dayanıklılığını veren madde. Epidermisin katmanları burada gösteriliyor. Farklı katmanlardan oluşuyor. Tabii bu sistem içerisinde çok önemli mekanizmalar bir arada bulunuyor. Yani ısı ve nem ayarlayıcıları, havalandırma kanalları, sinir algılayıcıları hepsi bu 1 milimetrelik deri tabakasının içerisinde bulunmakta. Epidermisin en alt ve en kalın bölümü.
Burada üreyen hücreler yukarı gidiyorlar ve derinin üst tabakasını yapıyorlar.
Burada melanin maddesi var. Bu derimize rengini veren madde aynı zamanda ve vücudumuzu zararlı güneş ışınlarından koruyan madde.
derideki alıcı hücreleri gösteriyor. Merkel hücreleri dediği.
Şimdi burada derinin yenilenmesi anlatılıyor. Derimizin normalde sürekli bir yenilenmesi var. Üstte bulunan deriler sürekli olarak ölüyor ve alttan yeni hücreler deriyi yeniliyorlar. 30 günlük bir süreç içerisinde deri sürekli olarak yenileniyor.
Yani deri eski deri değil. Her zaman yeni deri görüyoruz aslında. Biz eski zannediyoruz ama yepyeni bir deri var.
Burada dermisin yapısı gösteriliyor.
Deriye gerginliğini sağlayan lifler var. Protein yapısı, kolajen.
Evet.
Gerginliğini veriyor. Yaşlanınca bunlar azalıyor. Onun için buruşuyor deri. Kıl kökü, tel bezi, yağ bezleri. Tel bezleri. Bunlar derideki titreşimleri, ısı, vibrasyon, bunları algılayan alıcıları gösteriyor şimdi. Acı hissini veren mesela serbest sinir uçları.
Şimdi bu kadar kompleks bir sistem var içeride ve hepsi 1 milimetrenin içerisinde. Ve baktığınız zaman ilk planda deri aslında yumuşak bir sistem olarak gözüküyor. Hani çok aslında dayanıksızmış gibi gözüküyor. Ama çok dayanıklı ve aynı zamanda esnek. İki özelliği birden taşıyor. Yani normalde düşünelim daha kalın olsa daha sağlam olur gibi insan düşünüyor ama o zaman hareket kabiliyetimiz çok sınırlanırdı, çok engellenirdi. Mesela bir filin derisini düşünelim. İnsan derisi bu şekilde olsa hareket kabiliyetimizde çok ciddi bir problem meydana gelirdi. Adeta bir zırh gibi. Allah bizim için bir zırh yaratmış. Ve ola ki bu zırhta girecek bir şekilde mikroplar, bakteriler girecek olursa veya işte derimizde aşınmadan dolayı, yırtılmadan dolayı bir kesik oluştuğunda ne oluyor? Hemen kanama başlıyor. Burada ikinci bir sistem devreye giriyor ve insanın yaşamasını devam ettirmesini sağlayan pıhtılaşma, kandaki pıhtılaşma devreye giriyor. Yine Allah'ın yaratmış olduğu insan vücudundaki kusursuz sistemlerden bir tanesi. Pıhtılaşma öyle bir sistem ki tam doğru zamanda ve doğru yerde meydana gelmesi gerekiyor. Çünkü kanın bütününde pıhtılaşma meydana gelirse insan zaten yaşamını yitiriyor. Dolayısıyla elimiz kesildiğinde hemen elimizin kesildiği bölgede biz hiç panik yapmıyoruz mesela. Biliyoruz ki orada pıhtılaşma olacak ve deri zamanla kendini yenileyerek pıhtılaşma ortadan kalkacak ve insan hayatını devam ettirecek. Hakikaten de tam gerektiği zamanda hiç gecikme olmadan pıhtılaşma meydana geliyor ve sistem en küçük ayrıntıya varana kadar kusursuz şekilde çalışıyor ve böylelikle insan yaşamını devam ettirebiliyor. Ayrıca sadece yaralanma durumlarında değil, normal zamanda da insan aslında pıhtılaşmanın gerektiği durumlarla karşılaşıyor. Biz bir koltuğa sertçe oturduğumuz zaman, kolumuzu bir yere vurduğumuz zaman vücudumuz aslında kılcal damarlar parçalanıyor ve iç kanama meydana geliyor. Biz hiç bunun farkında olmasak da ki çoğu zaman eğer şiddeti fazla olursa morarma meydana geliyor. O zaman daha net farkına varıyoruz. Bu kılcal damarların yaralanması durumunda da yine pıhtılaşma devreye girerek kılcal damarları yeniden vücut tamir ediyor ve tekrar yerine geliyor. Bu şekilde iç kanama da durduruluyor. Bilirsiniz hemofili hastaları vardır. Onlarda pıhtılaşma meydana gelmediğinden doğru şekilde en küçük iç kanamada dahi yaşam riski vardır. Bir tökezleyerek bir yere düştüklerinde, bir yerleri kanadıklarında hemen yaşam riski meydana gelmekte. Ama insan normalde tüm yaşamı boyunca bu konuyu hiç düşünmeden başına geldiğinde sistemler kusursuz şekilde çalışarak yaşamını devam ettirmesini sağlıyor. Allah bu kusursuz mekanizmayı yaratmış. Evrimcilerin mantığını düşünecek olursak böyle kusursuz bir sistem aşama aşama meydana gelecek düşüncesiyle hareket edilecek olursa hiçbir zaman insan zaten pıhtılaşma doğru şekilde meydana gelene kadar yaşam sona erecekti ve insan nesli devam edemeyecekti. Dolayısıyla burada tüm sistemin tüm parçalarının aynı şekilde var olması gerekiyor ki pıhtılaşma meydana gelsin ve insan yaşamını devam ettirebilsin. İnşallah.
Evet. O zaman pıhtılaşmanın biraz detaylarına bakalım istersen. Pıhtılaşmadan bahsettim. gerçekten mucize bir olay. Yani muazzam bir sistem yaratmış Allah vücudumuzda. Dediğin gibi pıhtılaşma olmasa ölüm olur. Ve pıhtılaşma nasıl oluyor? Saniyeler içerisinde devreye giren bir mekanizma pıhtılaşma, ona bakalım. Şimdi insan bedenindeki o milyonlarca boru diyelim, tesisat, damarlar. Onun içinde kan akıyor bir nehir gibi. Ve zaman zaman dediğin gibi bir çizik veya kesik sonucunda kan oradan delinen noktadan dışarı çıkıyor. Ve deliğin etrafında pıhtılaşma başlıyor. Deliği adeta tıpa gibi tıkayan o pıhtılaşma. Kanda ve dokularda pıhtılaşmanın meydana gelmesini sağlayan, bir arada çalışan 40'tan fazla madde var. Bunların bir kısmı pıhtılaşmayı başlatır, bir kısmı da hızlandırır, bir kısmı da sona erdiriyor. Açılan yarada pıhtılaşma işleminin hemen başlaması gerekiyor ve bunu sağlamak için olağanüstü hızda bir iletişim sistemi mutlak gerekli. O hız olmasa kan kaybından zaten ölüm olur. Sinirlerin beyne tahribatın sınırları hakkındaki bilgi göndermesinin ardından sadece 50 milisaniye geçer. Bakın, ilk önlemler çok hayati. Birincisi, damarın kesilmesinden sonraki 2 saniye içinde damarın duvarı ani bir spazm ile, yani bir refleks ile kasılıyor. Damarda kanama ne kadar fazlaysa spazm da o kadar çok oluyor tabi. Söz konusu refleks hareketi 20-30 dakikada kadar sürebiliyor. Kalın duvarlara sahip olan atar damar ise başka bir önlem alıyor ve otomatik olarak kapanarak vücuda kan akışını en aza indiriyor. Bakın, çok muazzam bir sistem. Çok şuurlu, bilinçli bir hareket kan akışını kısıyor. Vücudun herhangi bir bölgesinde bir kanama olduğunda ilk yardım trombosit adı verilen kan plakçıklarından geliyor. Von Willebrand isminde bir protein ise kaza yerini işaret ederek yardım isteyen bir trafik polisi gibi trombositleri gördüğünde önlerini kesiyor ve olay yerinde durmalarını sağlıyor. Ya orada bir şey var, trafik polisi gibi özel, bu bir kendi protein, bir görevi var. Bir protein, evet. Aklı yok, şuuru yok ama görevi var ve başarıyla yerine getiriyor. İstisnasız olarak yani, mutlaka. Milyar kere, milyar kere, milyar kere de hiç hata yapmadan mutlaka onu durduruyor orada. Onun bir görevi var Allah'ın izniyle. Onu tabii kendi yapması mümkün değil. Yani aklı yok, şuuru yok. Allah'ın aklının tecellisini o proteinde görüyoruz inşallah. Devam edelim. Olay yerine gelen ilk trombosit tıpkı telsizle yardım ister gibi özel bir madde salgılıyor ve diğer ekipleri de yanına çağırıyor yardım için. Bu arada vücutta yer alan 20'ye yakın enzim bir araya geliyor ve yaranın üzerinde trombin adında bir protein üretmeye başlıyorlar. Bakın, yaranın üstünde, yani ilk acil müdahale değil mi? İlk müdahalede, yani orada çok uzman doktorlar gibi bir üretim yapıyorlar. Yani bir tedavi olan bir şeyin tedavisi gibi de değil. Orada hastanın ihtiyacı olan maddenin üretimi yapılıyor. Yani fabrikasyon var. Yani bu çok daha büyük bir mucize Allah'ın izniyle o anda üretilmesi. Bu enzimlerden tek bir tanesinin olmaması, sistemin işlememesi ve insanın hayatını kaybetmesi anlamına geliyor tabii ki. Devam edelim. Trombin sadece açık yaranın olduğu yerde üretiliyor. Bu olay yerinde bulunan ilk yardım ekibinin hasta için gereken ilacı olay yerinde imal etmeleri gibi bir olaydır. Üstelik bu üretim tam ihtiyaç kadar olmalıdır. Söylediğimiz gibi ayrıca bu protein üretimi tam zamanında başlamalı ve tam zamanında durdurulmalıdır. Başlama ve durdurma emrini trombini üreten enzimler kendi aralarında verilir. Yeterli kadar protein üretildikten sonra fibrinojen adında iplikçikler oluşturulur. Bu iplikçiklerin çok önemli bir görevi vardır. Kanın üzerinde bir ağ oluştururlar ve gelen trombositler bu ağa takılarak birikir. Kanama çok yoğun ise 10-15 saniye içinde, kanama yoğun değilse 1 veya 2 dakika içinde trombosit pıhtısı meydana gelir ve kan akışı büyük ölçüde durdurulur.
Evet, maşallah. Şimdi burada gördüğünüz her şey aslında bir protein. Görevli proteinler bunlar. Ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Buna göre programlanmışlar, buna göre hazırlanmış özel atomlar, atom yığınları bunlar. Molekül haline gelmiş. Yani bir demir atomu var, bir tarafta bir tarafta başka bir atom var. Çeşit çeşit moleküller bir araya gelmiş. Çeşitli özel bir şekle getirilmiş. Ve işte belli elektronlar ve protonlar vermek üzere hazırlanmış bölgeleri var. Bu özelliklerinden dolayı etkileşime girme özelliklerine sahip hale getirilmişler. Üretimlerinde böylesine hassas bir şey planlanmış. Ne yapacakları üretim sırasında hazırlanmış. Bakın burası çok önemli. Şimdi ribozomda biliyorsunuz bir protein zinciri üretiliyor. Amino asit zinciri üretiliyor. Ribozom ünitesinde. Kendisi de bir protein gerçi. İki tane büyük proteinin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Bir birim aslında ribozom. Şimdi bu zincir üretiliyor. Şimdi von Willebrand faktöründen bahsettim. O bir protein. Onun en mükemmel şekilde o hayati görevini yapabilmesi için bakın hangi aşamalardan geçirmesi gerekiyor. Onları görelim. Ribozomun çıkışında daha von Willebrand faktörü yok ortada. O protein yok. Yalnızca bir zincir var. Bir amino asit zincir var. İki tane protein. Bakın bunların isimlerini söyleyeyim size. Ribozomun hemen çıkışında kalite kontrol proteinleri bunlar. Kendileri de protein aslında. Yine protein. Bunlar kaliteden sorumlular. Kalite kontrolden sorumlular. Artı bakın şimdi ne yapacaklar? Bunlara şaperon adı veriliyor. Bunlar bu zinciri alıyorlar. Diyorlar ki sen von Willebrand faktörü olacaksın diyorlar. Biz seni tanıdık dercesine. Uzunluğundan mı artık anlıyorlar? Atom dizilişinden mi, molekül yapısından mı artık? Onu bilemiyoruz şu ana kadar. Bildiğimiz bir şey değil. Seni diyorlar belli şekilde biz paketleyeceğiz. Üç boyutlu hale getireceğiz. Özel bölgelerin bu şekilde elektron proton transferine hazır hale gelecek. Ve sen von Willebrand faktörü proteini olacaksın diyorlar. Bunların isimlerini söyleyeyim size. Birisinin adı NAC proteini, diğeri ise SRP. Sırasıyla bunlar ne yapıyorlar? Gelip o amino asit zincirini öyle bir şekilde paketliyorlar ki von Willebrand faktörü adlı nano makine haline getiriyorlar bunu. Bunların gözleri yok. NAC protein, NAC şaperon proteininin gözü yok. SRP'nin de yine aynı şekilde gözü yok, kulağı yok. Bir bilgisi yok. Neye göre sen bunu yapıyorsun diye sorsanız ne yaptıklarını zaten bilmeyecekleri için zaten cevap da veremeyecekler. Dilleri de yok. Şimdi böyle bir şey bunlar mı yapıyor diye soru işareti oluşması gerekiyor. Bunu inceleyen insanın kafasında hemen bu soruyu sorması gerekiyor. Bunu kim yapıyor? Buradaki hareketi kim yapıyor, kim beceriyor? Tabii ki sonsuz bilgi sahibi Yüce Rabbimizin yaratması bu. Gözümüzün önünde cereyan etmekte olan.
İnşallah.
Bakın bununla ilgili bilim adamları şu anda bir bu amino asitlerin belli şekilde paketlenmesinin nasıl olduğu çok hayati bir önem arz ediyor bütün proteinler için. Çünkü dakikada 2000 protein üretiliyor insan vücudunda ve bunlar milisaniyeler içinde paketleniyorlar, hazır hale getiriliyorlar. Bu NAC ve SRP şaperon proteinleri tarafından. Kendileri de yine protein. Bakın bir software yaptılar son olarak. Bu software'in özelliği elimizde şimdi diyorlar biz bilim adamları öğrensinler işte bu paketleme olayı nasıl oluyor diye. Eskiz gibi bir program bu. Böyle bir ellerine bir amino asit zinciri veriyorlar. Diyorlar ki siz bunu bakın bakalım bunları şaperonlar mükemmel şekilde yapıyorlar. Milisaniyeler içinde yapıyorlar. Hadi siz de yapmaya çalışın diye böyle bir program geliştirmişler. Şimdi bakın burada çeşitli bağlar var bu amino asit zinciri üzerinde. Ve bu bağların çeşitli şekillerde bir araya getirilmesi gerekiyor. Mesela burada bir bağ var, çevriliyor işte üç boyutlu bir yapıya sahip zincir halindeyken. Bu bağların uygun şekilde bağlanması gerekiyor ki o A proteini olsun ya da B proteini olsun ya da C proteini olsun. İşlerliği olan, işe yarayan bir nano makine olabilsin. Şimdi o başta söylediğim gibi o NAC ve SRP proteinleri o zincir çıktığında sen von Willebrand'sın biz seni anladık dedikleri nokta çok önemli. Ve ona göre onu üç boyutlu haline getirmeleri bakın nasıl bilim adamı üzerinde çalışıyor. Acaba böyle mi bağlasam, şunu şuraya mı bağlasam, şunu şuraya mı bağlasam, yoksa onu oraya mı bağlasam diye üzerinde çalışma gerektiren bir şey. Ama deneme yanılma yok hücrenin içinde. Tak tak tak tak tak milisaniyeler içinde hemen uygun hale getiriliyor bu. Bunu neye benzetiyorlar biliyor musunuz? Bir puzzle'a benzetiyorlar. Yani bir yapboz gibi hani normalde bir sürü böyle şeyler vardır. Bir sürü bir bulmacaya benzetiyorlar. Ama bulmacanın neticesi belli. Siz sonuçta o harfleri uygun şekilde dizerek sonuçta bulmacanın son haline getirmeye çalışıyorsunuz. Ama bakın bulmacayı hazır hale getiren bir üst akıl var tabii ki. Siz onun için onu çözmeye çalışırken zaten çözülmüş haliyle zaten yapılır bulmaca, puzzle. Değil mi?
Evet.
Mesela gazetelerde köşe, belli gazetelerin köşelerinde bulursunuz. İşte hangi harfleri yazarsınız, yazarsanız sonuçta son belli harflerin de aşağıda o belli kelimeler yerleştirmek durumundasınız. Hepsi birbirle bağlantılıdır.
Evet.
Birini yanlış yazarsanız sonu gelmez zaten. Diğerleri tamamlanmaz. Böylesine hassas bir bulmacayla karşı karşıyayız. Ama tabii ki burada bir tesadüf yok. Burada bunun üstünde üst bir akıl var. Doğa üstü bunu hazırlamış olan bu moleküllerin maddenin ötesinde her şeyi bilen, her şeye, her yere hakim, her şeye hakim bir akıl var. Bunu hazırlamış olan. Ve bakın bu proteinleri de zaten proteinler yine kendileri de aynı şekilde hazırlanmış. O NAC ve SRP kalite kontrol proteinleri de yine protein. Kendileri de yine aynı bu şekilde hazırlanmış. Ribozoma bakıyorsunuz, o amino asit zincirini üreten, o da kendisi de yine protein. Kendisi de yine bu aşamalardan geçerek hazırlanmış. DNA'daki bilgiye göre. Allah her yere hakim. Allah bütün bir hücreyi aynı anda bütün parçalarıyla aynı anda yaratmış. Allah'ın ol demesiyle yaratılmış. Hücrenin aşamalar aşama, aşama aşama son haline gelmesini iddia etmek çok komik. Bilim dışı. Saçma bir iddia. Yani bu kabul edilemez bir şey. Cehaletinden ötürü bir insan bunu söyleyebilir ancak. Protein ve DNA aynı anda olmak zorunda. Ve proteinler mükemmel şekilde her şeyi yapabilir durumda zaten olmaları gerekiyor. İlkel bir halleri olamaz. Bir şeyi daha henüz bilmiyoruz, daha bunu çözemedik, dur bakalım yapacağız. Böyle bir şey yok. Milisaniyeler içinde zaten bunu yapıyorlar, mükemmel bir şekilde yapıyorlar. Bakın, başka bir örnek vermek istiyorum. Şimdi burada bir proteinin, bir proteinin gerçek zamanlı olarak nasıl paketlendiğinin görüntüsünü size göstermek açısından. Evet, bu Streptococcus denen bir bakterideki GB1 proteininin gerçek zamanlı olarak milisaniyeler içinde nasıl paketlendiğini göstereceğiz şimdi. Simülasyon halinde. Normalde bu saniyenin birimleri, saniyenin milisaniyeler içinde gerçekleşen bir olay. Evet. Şimdi elimizde şöyle bir zincir var. Dediğim gibi bu amino asit zinciri. Ve bakın çok hızlı bir şekilde bütün elektronlar, bütün protonlar, bütün moleküller hızlı bir şekilde bir araya getiriliyorlar. Bu NAC ve SRP adlı şaperon proteinleri tarafından ve uygun 3 boyutlu hale paketleniyor. Amacı ne bu proteinin? Bir işe yarayacak tabii ki. Yani protein tozu olarak kullanılmayacak bizim bildiğimiz anlamda. Bir görevi var bunun. Hücrenin zarında antikorların bağlanacağı bir alıcı, bir haberleşme ünitesi teşkil ediyor. O bakterinin nerelere tutup nasıl hareket edeceğini yönlendiren hayati bir protein. O yüzden bilim adamları da bunun üzerinde çalışıyorlar. Çünkü bundan faydalanarak çeşitli antibiyotikleri buna bağlayıp işte bakterileri etkisiz hale getirme, imha etme yönünde çalışmalarda kullandıkları bir protein. Onun için detaylarına inmişler. Detaya inildikçe de ne çıkıyor ortaya? Allah'ın sonsuz gücü ve kuvveti ortaya çıkıyor işte. Allah'ın aslında nasıl yarattığını anlamış oluyoruz, fark etmiş oluyoruz. Maşallah. Bu protein kendi başına bu halde son haline geliyor olabilir mi? O proteinler zaten kendileri de paket haline gelmişler. Onları o şekilde yaratan, her yere hakim olan Rabbimiz var, Allah var.
İnşallah.
Tesadüf diye bir şey yok.
Maşallah.
İnşallah.
Evet. Şimdi biraz da o zaman canlılardaki iman hakikatlerinden bahsedelim. Çünkü Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde kesin bir bilgiye inanacak olanlar için ayetler vardır diyor. İnşallah. Allah'ın yaratmasının delilleri. Onları görüyoruz biz zaten inşallah. Ama kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için demek ki iman hakikatleri kesin bilgiyle iman etmek için gerekli. Allah onu inşallah dikkat çekiyor. Ve kendi nefislerinizde de yine de görmüyor musunuz? Sizde de diyor Allah inşallah delil var. Yani kesin bilgiyle iman etmek için inşallah. Kesin bilgiyle iman edecek olanlar için. Mesela bir sinek Atsin isim verilen bir Sizi göstereceğiz şimdi.
Bazı canlılar yavrularının bakımını diğer canlılara bırakırlar. Brezilya'da yaşayan bir tür olan bu at sineğinin yavruları, canlı ineklerin kanları ve dokularından beslenir. Fakat at sineği yavrularını oraya nasıl ulaştıracak? Kendisi çok büyük bir sinek olduğu için ineklerin üzerine konduklarında çok kolayca fark ediliyorlar ve inek derisini titreterek at sineğini üzerinden kovuyor. At sineğinin daha küçük bir kuryeye ihtiyacı var. Bir kara sinek tam aradığı kurye. Mükemmel bir hamleyle kara sineği yakalayan at sineği çeviriyor ve daha sonra yumurtalarını tek tek kara sinek üzerine özel bir kimyasal kullanarak yapıştırıyor. Birkaç saniye içinde kara sinek yaklaşık 30 at sineği yumurtasıyla kaplanmış hale geliyor. At sineği kara sineği serbest bırakıyor ve kuryesine gitmesi gereken yere gönderiyor. Kara sinek ekstra bir yük taşıdığının farkında. Fakat at sineği yumurtaları öyle mükemmel bir noktaya yerleştiriyor ki, kara sineğin bacakları oraya yetişemediği için yumurtaları üzerinden çıkartamıyor. Bunu başaramayacağını anlayan kara sinek asıl işine geri dönüyor. Yani ineklere konarak onların sıvılarını içmiyor. Kara sinek gibi küçük boyutta bir sinek, inekler için çok rahatsız edici değil ve inek tarafından kovulmadan beslenebiliyor. Kara sinek beslenmeye devam ederken ilginç bir şey oluyor ve bir anda at sineği larvaları yumurtadan çıkıyorlar. Larvalar, ineğin üzerine tutunmalarını sağlayan özel bir kancaya sahipler. At sineğinin kusursuz planı işe yarıyor ve birkaç dakika içinde yavrular ineğin derisi altında beslenmeye başlıyorlar.
So in a few minutes a cow can acquire a dozen botfly larvae feeding away beneath its skin. Licking won't get rid of them.
Birkaç ay sonra olgunlaşmış larvalar ineklerin derisinden çıkıyorlar.
There they will burrow into the soil, pupate and turn into adults.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi, gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de.
Maşallah, burada çok aşamalı bir strateji ama yani... Yani böyle bir şey ki bilmesine imkan olmayan stratejilerle bir sineğe yerleştirdi. O sineğin ineği konacağını biliyor. Kendisi konarsa onu başaramayacağını biliyor. Larvalarını bırakamayacağını. Özel bir tutkalla ayaklarının ulaşamayacağı bir yere yapıştırıyor. Yani o gene hem onları taşıyor ama uçabiliyor aynı zamanda. O da ineğe götürüyor onları. İneğin sırtına bırakıyor. İneğin sırtında böylece larvaları çıkıyor. Yani bunun bu davranışı, bu stratejiyi evrimle açıklanamaz. Bu maddeden kaynaklanan bir özellik değil. Allah'ın ilhamıyla hareket ettiği çok açık inşallah. Nitekim Allah canlılara vahyettiğini bildiriyor Kur'an'da. Allah bal arısına vahyetti diyor. Allah sineğe vahyediyor. Diğer canlılara vahyediyor inşallah. Onun emriyle, onun ilhamıyla hareket ediyor canlılar da inşallah.
Her bir iman hakikatinde tesadüf iddialarının mantıksızlığını, saçmalığını bir kez daha görüyoruz. En başında zaten bir proteinin bile tek başına oluşması mümkün değilken şurada konuştuğumuz iman hakikatleri üzerinde evrimcilere sorsak yani bunu nasıl açıklıyorsun, diğerini nasıl açıklıyorsun, hepsinin de bir açmaz söz konusu. Tesadüfe hiçbir açıklanamaz durumda. Öyle ki yaratılış delilleri o kadar çok sayıda Allah meydana getirmiş ki anlatıyoruz, öğreniyoruz, bitmiyor. Sürekli yenileri karşımıza çıkıyor, yenileri keşfediliyor. Hocamız bunu çok güzel bir örnekle açıklamıştı. Yaratılış gerçeği bir okyanus gibi demişti. Evrim teorisi ise bir damla gibi. O damlayı dahi biz buharlaştırdık demişti. Gerçekten de yaratılış delilleri her yerde, bir okyanus kadar böyle bol, dünyanın her yerinde görebileceğimiz şekilde, evrenin her yerinde görebileceğimiz şekilde var edilmiş. Ve her biri evrim teorisini aslında yıkmak için tek başına yeterli. İnşallah. Tek bir tane iman hareketi dahi yeterli. Ama evrim teorisinin bu kadar aciz ve bir sistem olması, cehalet üzerine kurulu bir sistem olması nedeniyle sürekli anlatmak durumunda kalıyoruz. Çünkü bir anlamama durumu var, bir diretme durumu var. İnşallah bu direnmeden de zamanla vazgeçer evrim teorisine inananlar. İnşallah öyle de olacak zaten. Şu anda da yeryüzünde, dünya üzerinde baktığımızda evrim teorisinin çok zayıf bir teori olarak artık anıldığını, kimsenin dikkate almadığı, ciddi bulmadığı, dalga geçtiği bir hale geldiğini görüyoruz. İnşallah bu zamanla daha da güçlenerek artacaktır.
İnşallah. Biraz önce proteinlerin, Cihat Hocam anlattı. Yani böyle proteinlerin yapısında hakikaten çok büyük bir muhteşemlik var. Hem yapımı, hem taşınması, gördükleri fonksiyonu, her birinin çok ayrı fonksiyonu var. Yani bu da bir mucize. Hepsi aminoasitten oluşuyor. Aminoasit dizileri. Biri delik açıyor. İşte öbürü silah olup mikroplara saldırıyor. Öbürü tırnağı yapıyor. Yapısal bir protein oluyor. Öbürü gidiyor proteinleri katlıyor mesela böyle. Ve biri başka bir proteinde gidiyor hataları düzeltiyor DNA'da. Ya bu hakikaten çok büyük, muhteşem yani. Yaratılışın delilleri ve ihtişamı gösteriyor inşallah. Bu şekilde hücrenin içinde de posta kodu sistemi var. Şimdi onu görelim. Yani posta kodu sistemi birkaç on yıl önce keşfedilen bir sistem. Milyarlarca yıldır hücrenin içerisinde var. Bu evet. Bakın şimdi taşımada gerekli olan malzemeleri gösteriyor burada. Bunların hepsi birazdan görevlerini göreceğiz. Proteinlerin taşınmasında görevli. Mesela mitokondriye, hücrenin enerji santralına gönderilecek olan bir proteinin nasıl mitokondriye geleceğini göreceğiz birazdan. Mitokondrinin proteinlerin önemli bir bölümü hücrenin DNA'sında üretilip mitokondriye taşınır. Bunlardan bir tanesinin gelişini görüyoruz ama üzerine bunun, bakın, bir posta kodu yerleştirilmiş. Bu sinyal bölümü dedikleri. Tam böyle posta kodu biçiminde. Nasıl hani posta kodu olur, barkod veya numara şeklinde gideceği adresi belirler. Tam o şekilde mitokondriye gidiyor. Fakat giderken katlanmaması gerekiyor ve katlanmaması için özel proteinler taşıyorlar. Şimdi onu gösterecek. Şaperonin denen proteinler katlanmasını engelliyorlar ve mitokondriye taşıyorlar bu proteini. Bir yerden bir yere taşınması da suyun içinde kapkaranlık bir ortamda, o da mucize. Ve bu da bu posta koduna göre oluyor. Proteinler onu tanıyorlar. Sen diyor enerji santralına gideceksin. Alıp onu götürüyor hücrenin içerisinde. Ve özel giriş kapıları var mitokondriye, yani enerji santraline. Onlar da bu gelen sinyali tanıdıkları için bu proteini mitokondrinin içine bırakıyorlar. Başka bir molekül giremiyor. Şimdi bu protein, bu giren proteine uygun yaratılmış. Bunu getiren proteinler bu proteine uygun yaratılmış. Hı hı. Ve hepsinin bir görevi var inşallah. Bakın içeriye giriş anı. Girerken hemen burada karşılıyorlar. Başka proteinler karşılıyor bu sefer. Onun doğru yere geldiğinden eminler. Çünkü üzerindeki sinyali tanıyorlar. Onlar alıyor ve böylece katlanmasını da engelliyorlar. Daha çünkü katlanırsa hem içeri giremez hem yanlış katlanır. Çünkü üzerinde sinyal bölümü var, posta kodu sistemi. Onunla katlanamıyor. Bakın alıyor. Erken katlanmasını engellemek için. Evet. Başka bir sınıf şaperonlar bağlanıyor. Bu sırada bakın makas görevi gören başka bir protein geliyor. Bu posta kodunu ayırıyor. Çünkü bunun görevi bitti. Bu varken protein işlev göremiyor. Bu barkod. Ama bu proteinde bu barkodun alınması gerektiğini ve onun zamanının geldiğini biliyor. Çünkü protein işlev görecek. İşlev göreceği yere geldi taşıma sistemiyle. onu ayırıyor, atıyor ki böylece üç boyutlu haline katlanıp hangi boyut nasıl şekilde katlanacağını bilen proteinler var. Sayısız şekilde katlanmadan sadece bir şekilde katlanıyor milisaniye içerisinde. Onu katlıyor ve ondan sonra o da işlemini görüyor. Şimdi posta kodu sistemi, postacılık insanın değil mi? Son birkaç on yıldır işte kullandığı bir sistem. Adreslere göre numaralar belirlenmiş. Bir akıl gerekiyor. Hücrede 3,5 milyar yıldır bu sistem işliyor zaten. Ona akıl gerekiyor diyenler buna tesadüfen oldu diyorsa yalan söylüyorlar. Kendileri de inanmıyorlar yani söylediklerine. Çok açık üstün bir akıl var burada. Çünkü hücrenin içindeki sistem öyle postayla da falan mukayese kabul etmiyor. Saniyede 2000 protein üretiliyor. Her an 10 milyar protein var hücrenin içerisinde. Yani öyle bir sistem işliyor. 10 milyar tane mektup, öyle bir mektup sayısını kaldıracak bir posta sistemi yok zaten yeryüzünde. Evet. Saniyede 2000 mektubu hele hiçbir posta posta sistemi de kontrol edemez. Saniyede. Ama hücrenin içerisinde hatasız işliyor bu sistem. Evet, milyarlarca maşallah. Yıldır.
Yani bu ve bunun gibi böyle sayısız alan varlığının delili var etrafımızı cereyan etmekte olan. Ve bilim adamları da, daha doğrusu bilim dünyası da ne kadar materyalist medyanın elinde olsa da bilimi insanlara tanıtmak. Mesela işte Nature dergisi olsun, Science dergisi olsun ya da New Scientist dergisi olsun. Özellikle Batı dünyasındaki önemli bilim dergileri bunlar. Bir yere kadar geliyorlar, sonunda gerçeği itiraf etmek zorunda kalıyorlar. Nasıl ki mesela New Scientist dergisinin son sayısı, 29 Temmuz sayılı 2822 numaralı sayısında bakın mesela neden bahsediliyor? İki konu var değinmek istediğim. Bunlardan birisi diyor ki varlığımız diyor. Neden evren tam da bizim için gerekli şekilde evren neden tam da bizim ihtiyacımıza göre var diyor. Ve bunun içinde bu makalede bakın onu da göstereyim size. Geçebiliyor muyuz? Evet. Existence, why is the universe just right for us? Burada bütün kainatın aslında insanın varlığı için özellikle hazırlanmış olduğu gerçeğini irdeliyor, tartışıyor. Ve bütün mesela burada işte güçlü nükleer kuvvetin bütün işte insanın varlığı için şart olduğunu, güneşin bu şekilde, güneş gibi bir yıldızların bu şekilde hidrojeni yakıt olarak kullandığını anlatıyor. Eğer olmasaydı yoksa patlayacağını söylüyor güneşin. Ya eğer %1-2 neticesinde az ya da fazla olsaydı patlayacağını güneşin. Ya da yeryüzündeki yer çekiminin birazcık daha zayıf olduğu takdirde güneşin zaten yeterince nükleer reaksiyonları meydana getiremeyeceğini ve dağılıp gideceğini yine tarif ediyor. Ve bütün bunları tartışmış. Ve nihayetinde vardığı sonuç şu, bu böyle bir bilgi vardır diyor, biz buna ulaşıyoruz diyor. Her şeyin, tamamen insanın varlığı için bu şekilde yaratılmış olduğu diye böylesine bir fikir vardır diyor. Peki diyor bu fikri ne yapacağız diyor. Kabul edelim mi etmeyelim mi? Bunu tartışıyor. Yani gerçekler o kadar aşikar ki, o kadar ortada ki bunu reddetmek artık mümkün değil. Ve herkes tarafından da artık biliniyor, tartışılıyor. Ya bir yere kadar siz saklayabilirsiniz. Materyalistler için söylüyorum. Bir yere kadar saklayabiliyorlar. Ama bir yer geliyor artık herkes tarafından bilinir oluyor. Herkes tarafından kabul edilir oluyor. Aşikar oluyor. Artık saklanamaz bir gerçek oluyor. O yüzden mecburen bundan bahsetmeye başlıyorlar. Bakın yine ikinci bir örnek. Yine aynı dergiden ikinci bir makale. Üst üste gelmesi açısından ilginç olduğu için belirtmek istedim. İkinci makale, aynı dergideki ikinci makale, o da şu. Varlığımız, ben bir hologram mıyım? İkinci makale
görüntü
de bu.
Görüntü müyüm diyor.
Efendim?
Görüntü müyüm?
Evet, bir hologram mıyım, bir görüntü müyüm? Ve makale şöyle başlıyor. Etrafımızdaki her şey, vücudumuz da dahil olmak üzere ve karşımızdaki insanlar da aslında bir hologramdan başka hiçbir şey olmayabilirler diye başlıyor makale. Ve diyor bunu hiçbir şekilde yadsıyamayız, hiçbir şekilde olmadığını ispat edemeyiz diye devam ediyor. Bu konuda işte çeşitli bilim adamlarının bu konudaki fikirleriyle destekliyor bu fikri. Kuantum fiziğiyle ilgili olarak da detaylar vermiş. Ve sonuçta aynı zamanda farklı alemlerde başka kainatların da yaratılmış olabileceği şeyle fikirleri sonlandırıyor, bitiriyor inşallah. Yani hologram olması demek zaten, her şeyin gölge evren olması demek zaten tek merkezli olarak her şeyin yaratıldığı anlamına gelir. Dolaylı olarak bunu zaten kabul etmiş oluyorlar. Çünkü algılar bütünü dünyasındayız. Yaşadığımız her şey işitmemiz, görmemiz, dokunmamız, tatmamız ve koklamamız. Beş duyumuz. Zaman algısıyla beraber altı diyelim buna. Hepsi beraber ayrı ayrı bize geliyor olabilir mi? Hayır. Beş duyunun hepsi birden aynı merkezli, tek merkezli olarak yaratılıyor ve bize hissettiriliyor. Bilimin gösterdiği gerçek bu. Eğer böyleyse ki böyle, bakın hiçbir kopukluk olmadan, hiçbir eksiklik, çarpıklık bulamayacağımız bir mükemmellikte bu gerçekleşiyor. O zaman nedir? Her şeyin bilgisi, her şeyin gücü ve kuvveti katında olan Yüce Rabbimiz Allah'ın yarattığı bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Gerçek olan bu. Bilimin de vardığı gerçek bu. Hiçbir şekilde reddedilemeyen, hiçbir şekilde acabası olmayan kesin ve net bir gerçeklik bu. Maşallah.
Evet. Güçlü nükleer kuvvetten bahsettin Doktor Hocam. Atomun özelliği. Kısaca atomdan bilgi verelim. Çok mucize. Yani Allah'ın yarattığı her şeyin en küçük birimi atom. Olağanüstü özellikleri var. Hemen onlardan kısaca bahsedeyim. Bakın atomu oluşturan en küçük parçalar iki tür kuark ve elektrondur. Evrendeki tüm madde, tüm kokular, tüm tatlar, tüm renkler, sertlik, yumuşaklık, her şey zahiren bu üç küçük parçaya bağlıdır. Elektronlar hem kendi ekseni etrafında hem de çekirdek etrafında saniyede 2000 kilometre ile 100 bin kilometre arasında değişen bir hızla dönerler. Bakın çok acayip bir şey söylüyorum. Yani şu gördüğünüz oradaki eliptik dönüş dairelerini görüyorsunuz. O noktalar elektronları temsil ediyor. Elektronlar o dairelerde 2000 kilometre, hadi en azını ele alalım, 2000 kilometre hızla dönüyorlar. Her biri kendi yörüngesinde, ki bunlar 7 ayrı yörünge, 7 ayrı elektron olduğunu düşünün. Ve hiçbiri birbirine çarpmıyor. 2000 kilometre giden hızla olan varlıklar bu yörünge etrafında sürekli hatasız olarak aynı yörüngede dönüyorlar. Ve bütün kainattaki bütün atomlar için geçerli bu. Bakın 15 milyar yıldır ilk yaratıldıklarından beri bu elektronlardan tek bir tanesi bile diğeriyle çarpışmamıştır. Ve hiçbir zaman da çarpışmazlar. Bu işte Allah'ın sonsuz kudretinin tecellisi. Bunun başka bir açıklaması yok. Bir otomobil veya ağaç yandığında onu oluşturan atomlar asla yanmaz. Onlar havada dönmeye devam eder ve farklı atomlarla birleşip yeni maddeler ortaya çıkarırlar. Yaksanız da atomun yapısı değişmiyor. Molekül alışverişi yapıp değişik bir maddeye dönüşüyorlar. Atomların birbirine bağlanması aralarındaki elektron alışverişiyle mümkün olur. Bu alışveriş sonucunda madde ortaya çıkar. Birbirinden tamamen farklı olan tahta, yaprak, hücre, araba, bulut, karanfil gibi maddelerin tamamı, bunların farklı renkleri, kokuları, tatları elektronların bu alışverişi vesilesiyle vardır. Beynimizde yalnızca bir anda ortalama büyüklükteki bir galaksideki yıldızlar kadar elektrik iletimi meydana gelir. Bu iletimde elektronlar ile mümkündür. Elektronlar kendi eksenleri etrafında da dönerler. Eğer bu dönüş olmasa bütün elektronlar tek bir yörüngede birikirdi. Elektron alışverişi gerçekleşmezdi. Ve bugün var olan molekül ve madde de oluşmazdı. Furkan suresi 2. ayet okuyorum. Şeytanlar Allah'a sınırım. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Çocuk edinmemiştir.
Maşallah.
O'na mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış. O'na bir düzen vermiş. Belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Evet maşallah. Programımızın ilk bölümünün de sonuna geldik. Birkaç dakika sonra yeniden birlikte olacağız inşallah.
İnşallah.
Evet programımıza devam ediyoruz sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Biraz önce Cihat Hocam New Scientist dergisinde biz hologram mıyız, görüntü müyüz denen makaleden bahsetti.
Evet.
Doktor hocam ne diyorsun?
Şimdi atomun yapısı gereği bir kere maddenin katılığı hakikaten katı değil madde yani normalde. Onunla ilgili bir filmimiz var, onu izleyelim önce. Mesela bir atomun çekirdeği diyor, bu kadar olsa diyor. Evet, çekirdekler ta öbür bahçenin öbür ucunda olacaktı. Yani bir milimetrelik bir çekirdeği olsa ya da elma kadar büyüklüğü olduğunda 50 kilometre ötede oluyor. Yani atom boşluktan oluşuyor. Bakın şimdi burada diyor ki madde katı diyor. Mesela ellerimi birbirine vuruyorum. Bu yani aslında diyor atomun yapısı, bilim adamı söylüyor bunu. Atomun yapısına göre diyor bunların diyor birbirinin içinden geçmesi gerekir diyor. Yani %99'u boşluk. Ama diyor elimi vurduğumda diyor öbür elinin içinden geçmiyor. Bir katılık hissediyorum diyor. Elektronlar birbirine geldiğinde çok çok yaklaşıyorlar ve birbirlerini itiyorlar. Mesela beni diyor bu sandalyede oturuyor olarak düşünebilir diyor. Gerçekte diyor bu 10 üzeri eksi 8 santimetrelik bir şeyle bu sandalyenin üzerindeki elektronları benim elektronlarım kaplıyor diyor. Atomlarım sandalyenin elektronlarını. Ya madde aslında katı değil yani. Maddede renk de yok. Maddede ışık da yok. Yani atomun yapısı gereği zaten. Bu teknik bir gerçek. Şimdi New Scientist'teki makale ve diğerleri ki son yıllarda bunlar artık arka arkaya çıkmaya başladı böyle. Hocamız vesile oldu dünya çapında.
İnşallah.
Bu gerçeği anlamaya başladıklarını gösteriyor. Yani beynin içinde mesela ışık yok, elektrik sinyalleri var. Beynin içinde ses yok, ışık elektrik sinyalleri var. Kapkaranlık bir görüntüsü var. Ve bundan görüntü oluşuyor mesela. Bakın şimdi bir bilim hanımı da diyor ki burada pardon, şöyle başa alalım tekrar da öyle başlatayım. Gözler objektife benzer diyor. Pardon. Evet. Fakat asıl gören kayıt bandı beynin arkasındadır diyor. Asıl adı görsel kortekstir. Hemen burada arkada. Yani göz görmez, kördür. Gören de arkadaki görme merkezidir diyor. Bu kamera ve kayıt bandı gibi. Şimdi bunlar hepsi birleştirildiğinde çok net ortaya çıkıyor. Yani gören bir varlık var. Fakat görüntü, yani zaten ışık beyne ulaşmıyor. Beynin içinde ışık da yok. Görüntü merkezine de gelmiyor ışık. Zaten ışık dışarıda yok. Yani ne gelecek ki yani böyle? Gelen elektrik sinyali oluyor. Göz kör. Ama gören bir varlık var. Beyin de atomlardan oluşuyor. Madde katı değil ama bir katılık hissediyoruz biz. Yani dokunduğumuz zaman dokunmak da zaten söyledi. Elektronların birbirine 10 üzeri eksi 8 kadar yaklaşmaları. Yani yaklaşıyorlar ama değmiyor zaten yani böyle. Normalde içinden geçmesi gerekir diyor. Fakat biz katı olarak hissediyoruz. İşte bunların hepsinin algı olarak yaratıldığı çok net olarak ortaya çıkıyor. Çünkü evet yani fizik teknik bir gerçek bu. Şimdi New Scientist'teki makalede de anladıkları gerçek bu gerçek yani bilimsel olarak anlıyorlar onlar da artık. Atomun yapısı bugün anlaşılıyor. Mesela atom küçük protonlardan, nötronlardan oluşuyor. Onların da alt birimi var. Kuarklar var. Artık daha fazla bölünemiyor ve yokluk oluyor. Atomun içinde yokluk var yani böyle. Değil mi? Madde katı olarak yok. Sonsuz sayıda da bölünmüyor. Eskiden sanıldığı gibi, materyalistlerin iddia ettiği gibi. Yoklukla karşılaşıyor insan. Big Bang de öyle yani. Yokluktan var ediliyor. Allah yoktan var ediyor Big Bang'le. Maddeyi, zamanı ve mekanı. Yani bunların hepsi bize şunu gösteriyor. Biz algılarımızla muhatabız. Ve bu bize Kur'an'da, ayetlerde de bildiriliyor inşallah. Mesela ayetleri okumadan önce bir şey okumak istiyorum. İmam Rabbani Hazretleri dünyada olan her şeyin bir hayalden ibaret olduğunu söylüyor. Şöyle buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri, bu fakire göre bu dünyada olan her şey suret ve hayaldir. Bakın bu dünyada olan her şey suret ve hayaldir diyor İmam Rabbani. Burada matlubun yani isteklerin, burada isteklerin, maksudun yani arzuların, burada isteklerin, arzuların kokusunu bile duymuyorum diyor. Gerçek anlamda hepsi algı olarak var inşallah. Dünya ahiretin tarlasıdır ve tohum ekecek zamandır. Matlubu, istekleri burada aramak boşuna uğraşmaktır. Geçmez. Yahut başka şeyleri matlup istek sanarak, başka şeyleri istek sanarak insan rüya ile hayal arasında oyalanıp kalır diye buyuruyor. Yani her şey diyor algı olarak vardır diyor. Hayal mertebesinde. Zaten başka bir izahında yine aynı şekilde bildiriyor bunu. Peygamber Efendimiz de hadis-i şerifte insanlar uykudadırlar. Ölüm ile uyanırlar diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın insanlar uykudadırlar. Ölüm ile uyanırlar. Yani biz yani rüyada mesela değil mi? Rüyada insanlar oluyor, konuşuyoruz, ortamlar, güneş var, araba oluyor, madde var, maddenin katılığını hissediyoruz, ses duyuyoruz, koku alıyoruz. Fakat uyandığımızda, uyandık diyoruz tabii, bir yatakta yatma görüntüsü başlıyor, daha net. Onu rüya, bunu gerçek olarak algılıyoruz. Yani bunda madde var, onda yok. Ama onda da aynı şekilde hissediyoruz yani maddenin varlığını, katıldığını. Demek ki bu yani bir gerçek anlamda bir fark değil. Birinin daha uzun, birinin kısa olması, birinin daha net, birinin daha az net olması. E mesela Allah onu bildiriyor. Öldüğümüz zaman da o görüntü daha net oluyor. Buna uyku deniyor o zaman. Mesela Peygamber Efendimiz'in söylediği o insanlar uykudadırlar, ölüm ile uyanırlar diyor. İnşallah.
Şimdi rüyadayken mesela bir bardağa dokunduğunuz zaman aslında bardak yok ortada. Onun algısıyla muhatapsınız. Ya da bir yemek yiyorsunuz, işte yemekteki nanenin tadını alıyorsunuz. Aslında ortada nane yok. Yani normal hayat dediğimiz hayat içerisinde de aslında bundan farklı bir durum yok. Yani bugüne kadar hiçbir insan nanenin kendisinin tadını almadı, bilmiyor. Hiçbir insan bardağın kendisine dokunmadı aslında. Bardağın kendisiyle muhatap olmadı. Kopya bir algıyla muhatap oldu. Onun beynimizin içinde hissettirilen, algılatılan kısmıyla muhatap oldu. Dolayısıyla rüya ile normal hayat dediğimiz hayat arasında aslında algılar açısından hiçbir fark yok. Ya şöyle bir örnek verelim. Mesela bir kapkaranlık bir oda. Bu odanın içinde kocaman bir televizyon ekranı olsun. Siz de oraya koymuş olsunlar. Orada sürekli gösterilen görüntülerle muhatap oluyorsunuz. Bir süre sonra bu görüntülerden sıkılırsınız ve dışarı çıkmak istersiniz değil mi? Şimdi normal hayat dediğimiz hayat içerisinde de aslında bundan bir farkı yok. Yani beynimizin içinde kapkaranlık bir yerde, kafatasımızın içerisinde bize gösterilen çok renkli, milyon renkli bir dünyayla muhatabız. Ama birisi gelip dediği zaman bize aslında görüntülerle muhatap olduğumuzu söylediğimizde insanlar buna şaşırıyorlar. İnanmama eğilimi gösteriyorlar. Aslında beynimizin içindeki odadan ömür boyunca asla çıkamıyoruz. Sadece bu kopya algılarla muhatap oluyoruz. Yani ama tabii çok gerçekçi yaratılmış her şey. Her detaya varana kadar. İmtihanın gereği tabii bu da. Çok gerçekçi olduğu için insanlar bu hayatı ve muhatap oldukları şeyleri gerçek zannedebiliyorlar.
Evet. Çünkü tabii malzeme ortada. Nasıl yaratıldığı ortada, malzemenin nasıl yaratıldığı, yani sonuçların nasıl yaratıldığı ortada. Burada Allah'ın sonsuz gücünü görmemek mümkün değil. Yani inceleyen, araştıran bir insanın sonuçta varacağı şey, her şeyin tek merkezli olarak yaratıldığı gerçeği. İsterse bu materyalist olsun, yine onu görmek durumunda. Çünkü bir proteinin işte birbirleriyle bağlantılı olarak her şeyin birbiri içine geçmiş haliyle hepsinin birbirine bağımlı olması, işte bütün kainatın işte Nip Scientist söylüyor. Diyor kainat diyor ancak diyor yaşamın oluşması için özellikle yaratılmış bir durumdur diyor. Her şey birbiri için var diyor. Hayatın varlığı için böyle yaratılmıştır diyor. Atom boyutundan gezegenler boyutuna varınca galaksilerin işte nebulaların varlığına kadar hepsi aynı denge içinde yaratılmış diye bu sonuca varıyor. İster materyalist olsun ister inanan biri olsun varacağı sonuç bu. Bu gerçeği değiştirmez. Ancak ne yapıyorlar? İşte materyalistlerin yaptığı şey bu. Kur'an'da da bize bir anlatılan, bize haber verilen insanların durumu kör gibi davranmak. Kör değiller, gözleri var, görüyorlar aslında da. Allah onların özel durumu olduğunu söylüyor. Gözleri vardır, görmezler diyor. İnşallah. İnkar ettiklerini bize bildiriyor inşallah. Yoksa apaçık bir şekilde gerçek ortada. Her şeyin yaratıldığı ortada. İşte şey boyutuna geldiğimizde de işte algılar olarak incelediğimizde beynin insan fizyolojisini öğrendikten sonra vardığımız, hepsini bir bütün olarak ele aldığımızda vardığımız gerçeklik ise her şeyin aslında bize algılar olarak verildiği ve biz bu algılar bütünü içinde yaşatıldığımız gerçeği. Bakın yaşatıldığımız diyorum. Yaşadığımız değil. İnsanlar kendi kendilerine yaşamazlar. Yaşatılırlar. Ta ki Allah bize bu hayatımızı sonlandırıncaya kadar. Bize bu hayatı verdiği noktadan hayatımızı sonlandırdığı ana kadar yaşatılıyoruz. Algılar bize veriliyor. Bu algılar bir gün kesildiği zaman orada bir tabii ki hayatımız sonlanmış olacak. Başka bir şekilde Allah bize algılar vermeye başlayacak. Başka bir gerçeklik boyutunda, daha üst bir gerçeklik boyutunda. O zaman diyeceğiz ki demek ki daha bir alt bir boyuttaymışız. Başka bir boyutta Allah bizi yaratmaya başladığı andan itibaren.
Evet. İnşallah. O başka boyut dediğimiz ahiret hayatına yönelik olarak Allah Kur'an'da bir ayette şu şekilde dikkat çekiyor. İsra suresinin 99. ayeti. Şeytanı Allah'a sınırım. Görmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan Allah onların benzerini yaratmaya gücü yeter ve onlar için kendisine şüphe olmayan bir süre ecel kılmıştır. Zulmedenler ise ancak inkarda ayak direttiler. Yani aslında burada Allah'ın varlığını kabul etmeyen kişilerin zulmedenler olarak tarif edildiğini ve inkar etmede direndiklerini, direttiklerini...
Evet, kendilerini kandıran insanlar.
Evet. Nasıl ki dünya hayatı, imtihan ortamı Allah'ın dilediği şekilde bu algılar dünyası Allah tarafından yaratıldıysa, ahiret hayatı da bir başka yaratılışta Allah tabii ki o hayatı da yaratmaya kadir. Sonsuz güç sahibi. Ve bu dünyadaki hayatımız sonlandığında, o boyuta geçtiğimizde evet, inşallah görüş de keskinleşecek ve tüm insanlar bu gerçekle yüzleşecekler.
Bu yani maddenin asıl olmadığı büyük İslam mütefekkirleri tarafından her zaman dile getirilmiş. Doktor hocam da İmam Rabbani Hazretlerinden okudu. Bediüzzaman Hazretleri de maddenin asıl olmadığını, Allah'ın isimlerinin bir tecellisi olduğunu, gerçek varlığın hani ruh olduğunu, maddenin mahiyetinden eserlerinde, risalelerde çok bahsediyor. Bir örnek vereyim. Bakın diyor ki şu madde ve şehadet alemi, alemi melekut yani gözde görülmeyen varlıklar alemi ve ervah yani ruhlar üzerinde serpilmiş bir perde gibidir diyor. Yani madde alemi bir perde gibidir diyor. Bir tecrübe bakın yani Sayın Hocamız Adnan Oktar Üstad Hazretlerinden bahsederken yani görmediği bir şeyi söylemediğini ifade ediyordu kendi şeyinden ve bakın diyor ki bir tecrübe yani tecrübeyle diyor.
Tecrübeyle sabit olunuz.
Madde asıl değil ki vücut ona münhasır mahsus olsun diyor. Yani maddenin asıl olmadığını tecrübe ettim diyor. Yani maşallah, daha doğrusu Allah ona onu yaşatmış göstermiş Allah'ın izniyle. Madde asıl değil ki vücut ona münhasır mahsus olsun. Belki madde bir mana ile kalimdir, kaimdir yani varlıklı halindedir. İşte o mana hayattır, ruhtur. Maşallah diyor. Yani asıl değildir diyor.
Çok güzel bir şekilde özetlemiş. Evet. Maddenin asıl olmadığını söyleyerek zaten tek cümleyle özet bitirmiş hepsini zaten. Bütün izahları.
Evet
maşallah. Kur'an'da çok sayıda ayette Allah bildiriyor aslında. Yani bu sır veriliyor. Mesela bazı ayetlerden okuyalım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler ise onların amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer diyor Allah. Bir hayaldir diyor yani inşallah. Bütün yaptıkları, hayatları boyunca yaptıkları hayaldir. Susayan onu bir sus sanır. Onu gerçek sanır yani böyle bir susayan nasıl bir susanırsa, ona ulaşmak isterse nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz. Ve yanında Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak verir. Allah hesabı çok seri görendir diyor. Yine başka bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Çok önemli bir sır daha var burada inşallah. Kendisini tek olarak ve yapayalnız yarattığım şu adamı bana bırak diyor Allah. Bakın kendisini tek olarak ve yapayalnız yarattığımı bana bırak inşallah. Allah yine mesela başka bir ayette bütün fiilleri de Allah'ın yarattığını bildiriyor. Yani bir kader üzere inşallah algı olarak ve kader üzere sizi de yapmakta olduklarınızı Allah yaratmıştır. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı diyor Allah. Yani mesela atmak bir fiil, herhangi bir fiil. Bardağı almak, bir şeyi atmak. Onu yapan sen yapmıyorsun ama Allah yaptı diyor. Allah'ın belirlediği kader içerisinde insan, yani hocamız demişti, külli irade var ama cüz'i irade onun içerisinde inşallah. Pardon, cüz'i irade var ama külli iradenin içerisinde. Külli irade Allah'ın iradesi. Mutlak olan Allah'ın iradesi. Allah bir zamanın sonsuzda bir kadar bir zamanda bizim 700 trilyon sonraki hayatımız, 700 trilyon sene sonraki, 700 katrilyon sene sonraki hepsini yaratıp bitirmiş inşallah. Yine başka bir ayette Allah, Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yani insan aslında bunları bilen bir insan, maddenin aslını, esasını inşallah. O zaman işte hani oluyor ya, adamın holdingleri oluyor, helikopterler, yatlar, bankadaki hesapları, kıyafetleri, değer verdiği her şeyi düşünelim. Değer verdiği bedeni. Hocamız demişti yani şöyle parmağını dokun, gözünü, tek gözünü kapayıp diğer gözünün altına dokunduğun zaman bütün görüntü hareket ediyor. Değil mi? O sahip olduğu her şey. Geçsin şirketinin karşısına, holdinginin, evinin karşısına veya işte neyse arabasının. Gözüne bastırdığı zaman hepsinin oynadığını görecekler inşallah. Böyle bunun, yani bu ilme vakıf olan, yani bunu yaşayan insan o zaman o maddeye değer vermez. Onun her şeyin Allah'tan olduğunu bilir inşallah. Hepsinin algı olarak yaratıldığını, Allah tarafından yaratıldığını bilir. O zaman ona saplanıp kalmaz dünya hayatına. Çünkü dünya hayatı algılar bütünü, yani rüyada olduğu gibi. İnsan bir rüyadan uyanıyor aslında, başka bir rüya devam ediyor. O rüyadan uyandığında da öbürü devam edecek inşallah. Çünkü cennet ve cehennem de insana aynı şekilde dünya hayatında olduğu gibi ama daha net olarak inşallah Allah tarafından yaratılacak.
Herhangi bir algının kesilmesi durumunda dünyada Allah'ın dilemesiyle artık siz o algıdan tamamen mahrum kalmış oluyorsunuz. Hı hı. Koku algısı, görme algısı, duyma algısı, bunlar her an yaratılmayla gerçekleşen, Allah'ın her an buna dair algıları size vermesiyle oluşabilen durumlar. Algı kesildiği anda siz artık iddia edemezsiniz zaten. Normal şartlar altında da iddia edemezsiniz ama algı kesildiğinde artık buna dair ortaya sürebileceğiniz bir delil de yok. Yani ben şu kokuyu duyuyorum, bu koku, ya da işte ben bu bilgisayarı madde olarak burada olduğunu kabul ediyorum, vardır sözünü. Dokunma algısı alınmış bir insan zaten bundan mahrum kaldığı için zaten iddia edemez hale gelir. Dolayısıyla hiçbir zaman dünyanın bir algılar bütün olduğunu unutmadan insanın bu düşünce içerisinde hareket etmesi ve Oktay Hocam'ın da söylediği gibi dünya hayatındaki hırslarından uzaklaşması, ahirete yönelmesi, ahiretteki asıl nimetleri Allah'tan istemesi, onları talep etmesi gerekir inşallah.
Bunu Allah bize her gece yaşatıyor. Yani bu senin şimdi söylediğin güzel ikazı Allah her gece uyuduğumuzda bize gösteriyor.
Evet.
Yani gözümüz kapalı, değil mi? Ama görüyoruz. Rüya diyoruz ona. Ama görüntü var. Gayet güzel. Onun içinde algı var. Yemek yiyoruz orada, gayet lezzetli geliyor. Koşuyoruz. Adrenalin salgılıyoruz. O hissi ulaşıyoruz. Bütün beş duyunun her şeyini yaşıyoruz rüyada. Nasıl oluyor bu? Yani sen görüyorsan ve o algıları, sen hani o maddesel boyutunu düşünüyorsan, demek ki bir gösteren var. Yani o görüntüyü ve diğer beş duyuyu sana, sen kendinin farkında değilken yaşatan var. İşte Allah yaşatıyor. Allah o algıları gösteriyor ve her gece de bunu, her günde yaptığını gece de göstererek aslında bunu
sürekli
anlatıyor
Allah.
Tabii sürekli bir hatırlatma var. Yani Allah her gece bütün görüntüleri kendisinin yarattığını bize hatırlatmış oluyor. Bu gözle bakmak lazım. Yoksa rüya, değil mi Allah?
Tabii.
Yani çok hikmetli.
Tabii.
Çok hikmetli.
Şimdi hep anlatıyoruz. Atom aslında renk içermiyor. Kapkaranlık, simsiyah bir dünya var. Maddenin aslına gidip incelediğimizde, araştırdığımızda kuantum fiziği bize bunun, kuantum mekaniğinin şeyleri, kuralları, kanunları, anlaşılan gerçekleri ortaya koyduğu şey, ortaya koyduğu kadarıyla kapkaranlık bir dünya var. Hiç de öyle koku diye bir şey yok. Şey diye, işte ses diye bir şey yok. Işık diye bir şey zaten yok. Her yer kapkaranlık. Bakın ayet-i kerimede Ali İmran suresi 14. ayette Allah bize dünya hayatının neden ibaret olduğunu ve dünyanın bize nasıl algılattırdığını bakın şöyle mealen bildiriyor inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara çekici kılındı, süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak yer Allah katında olandır. Bakın tek bir ayette bütün hayatımızda yaşadığımız şeyler özetlenmiş. Ne bunlar? Bakın bir daha üzerinden gidelim. Kadınlar, oğullar, kantar kantar yığılmış altın ve gümüş, mallar. Tamam mı? Salma güzel atlar, binekler olabilir bugünümüz içinde değerlendirirsek eğer, arabalar olabilir. Ama bakın her şey, hayvanlar, ekinler, yediğimiz şeyler, meyveler, sebzeler, çevremizdeki insanlar, bunlara karşı duyulan şehvet ve tutku, ihtiras. Allah özellikle bu hissi bize içimize koyuyor, kalbimize koyuyor. Ve biz bunları sahiplenmek istiyoruz. İmtihanın gereği, imtihanın sırrı olarak. Ama Allah bakın bize nasıl tarif etmiş? Bunların bize süslü ve çekici kılındığını söylüyor imtihanın gereği olarak. Ama aslında bir süsleri yok, bir çekicilikleri yok aslında. Çünkü diyoruz ya madde, karanlık bir dünya aslında. Renk yok, ses yok, ışık yok. Asıl bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak yer, demek ki bunlar asıl değil, gerçek değil bunlar. Gerçek olup da varılacak yer, Allah katında olandır. İnşallah ahirette her şeyin gerçeği neymiş? Asıl gerçekliği orada göreceğiz. Güzel olanın ne olduğunu orada göreceğiz. Gerçek güzelliği. Gerçek renkleri orada göreceğiz. Gerçek sesi ve müziği orada duyacağız. Burada yalnızca bize bir benzeri gösteriliyor. Orada zaten müminler cennetteyken şöyle söylüyorlar. Bize bunların bir benzeri tattırılmıştı diye söylüyorlar cennetteyken. Orada asıl gerçekliklerle muhatap olacağız inşallah. Burada imtihan gereği Allah bize bunları bu şekilde yaşattırıyor, gösteriyor, algılattırılıyor bize bütün bunların hepsi. Ama mümin biliyor bunların hiçbir şekilde bağlanılmayacağını, asıl hedef olmaması gerektiğini farkında mümin. Ayetlerin ışığında, Kur'an ahlakını yaşayan bir mümin. Bunlara bağlanmayacağını, bunlar için ahiretini feda etmeyeceğini farkında. O yüzden madde, kazanılan mallar hiçbir şekilde bir değer arz etmiyor. Değer ifade etmiyor mümin için. Zaten bunların hepsini ahiret karşılığında dünya hayatını satmış oluyor inşallah. Tek arzuladığı, tek çalışıp çabaladığı şey ahiret. Allah'ın rızası, rahmeti ve cenneti olmuş oluyor inşallah.
İnşallah. İnşallah. Bir mesaj gelmiş. Programımıza onu okuyalım isterseniz inşallah. İstanbul'dan Mehmet Yılmaz kardeşimiz diyor ki hocam ateist arkadaşlara sizlerin hazırladığınız videoları izletiyorum ama etkili olmadı. Onlar diyorlar ki tamam gerek canlılar gerekse cansız cisimlerde kainatta müthiş bir düzen, ahenk var. Fakat kime? İnsanlar altın kaplama arabalara, yatlara binerken diğer tarafta Afrika'da da çocuklar açlıktan, bakımsızlıktan ölüyor. Kainattaki kusursuz düzen, ahenk neden insanlar arasında yok? Yani biri bolluk içerisindeyken diğeri açlıktan ölebiliyor. Bu konuyu açıklarsanız çok sevinir ve bu konuyla ilgili bir kitap biliyorsanız söyleyebilir misiniz? Şimdi zahiren bakıldığında kötülüklerin kaynağı din değil tabii ki yani. Dinde merhamet, sevgi, şefkat, adalet vardır. Darwinizm, hocamızın çok sayıda kitabı var onunla ilgili. Darwinizmin insanlığa getirdiği belalar, değil mi? Komünizm, faşizm kitapları. Bunlar bu kitapları okuyabilir. Bunun kökeninde Allah'a inanmama, yani putperest bir din olan Darwinizm var. Çünkü Darwinizm güçlünün zayıfı ezdiği, çatışmanın ilerlemenin temeli olduğunu savunan ve haşa bir yaratıcının olmadığını savunan bir sistemi, putperest bir dini savunuyor. Yani Sümerlerden kalma, çok eskiden kalma, Firavun'un döneminden kalma bir din. Ama batında tabii o da bir kader üzerine. Yani Allah her şeyi bir kader üzerine yarattığını bildiriyor. Mesela Allah çoğunluğun iman etmeyecek olarak yarattığını bildiriyor. Ayette şöyle buyuruyor Allah. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Yani Allah imanını test etmek için, imanını sınamak için insanların çoğunluğu
iman etmeden yarattığını bildiriyor. Yani bütün bu saydıklarını yaratan yine Allah. Nitekim mesela bir yerde bir bozgunculuk çıkartıldığında onu yaratanın da Allah olduğunu Allah bildiriyor bize Kur'an'da. Şöyle buyuruyor Allah. Biz bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman onun varlık ve güç sahibi önde gelenlerini emrederiz diyor Allah. Bakın Allah helak etmek istediği zaman önde gelenlerini emrettiğini bildiriyor. Böylelikle onlar onda bozgunculuk çıkarırlar. Artık onun üzerine söz hak olur da onu kökünden darmadağın ederiz. Yani Allah'ın yarattığı kaderin dışında hiç kimse bir şey yapamaz. Burada mesela açlıktaki Afrika'daki çocuklar açlıktan ölüyor. Zahiren Allah darbinizmi yaratıyor bunu sebep olarak? Dünya çapındaki bu dejenerasyonun, adaletsizliğin sebebi olarak. Ama onu yaratan da Allah. Her şey bir kader üzere yaratılmış ve kadere tam hakim olduğunu bildiriyor Allah. Bakın şöyle diyor Allah. Hiç şüphesiz biz her şeyi kaderiyle yarattık. Yani her şey demek her şey demektir.
Belirlenmiş bir kader üzere yarattık
evet. diyor Allah. Yani bir atomun da kaderini Allah yaratıyor. Şimdi elektronlar dönüyor mesela. Onun üzeri 80 tane atom var. Hiç çarpışmıyor 15 milyar yıldır. Çünkü anan bütün kaderi yaratılmış. Yani sonsuzda ebediyette yaratılmış kaderi. Ve mümkün değil çarpışmaları. Yani o kadere uyuyor. Ve çarpışmaması imkansız teknik olarak. Değil mi? Saniyede 2006 hocam biraz önce anlattı. 2000 kilometre saniyede 100 bin kilometre hareket eden ve milimetrenin milyonunda biri bir boşlukta hareket eden 100 tane elektronun birbirine çarpışmaması mümkün mü teknik olarak? Mümkün değil. Ama çarpışmıyor. Çünkü kaderi o şekilde yani o kaderine uyuyor.
Ben bununla ilgili pratik bir örnek hemen daha doğrusu istatistik vereyim. Dünyada silahlanmaya harcanan para. Neden Afrika'da açlığa var ve bunu meydana getiren sistem nedir? Hemen 2-3 dakika içinde, 5 dakika içinde istatistiklerle bakalım. 2007'de dünyada silahlanmaya harcanan miktar 1.339 trilyon dolar. 2007'de Birleşmiş Milletler'in insani hizmetler için ayrılan bütçesi ise sadece 24.9 milyar dolar. Bakın silahlanmaya 1.5 trilyona yakın dolar olarak. İnsani hizmetlere de 25 milyar dolara yakın. Arasındaki uçurum farkına bakın. 2007'de Birleşmiş Milletler'in bütçesi dünyanın silahlanmaya ayırdığı paranın sadece %1.86'sı. 2007'de Pentagon'un bir günlük masrafı Afrika'da sıtmayla yapılan mücadeleyi 5 yıl boyunca karşılayacak miktarda. Devam ediyorum. Dünyanın silahlanmaya ayırdığı para yaklaşık 1.2 trilyon dolar. Bu tutar tüm dünya milli gelirinin %2.5'ü. Yani kişi başına 202 dolar anlamına geliyor ki bir çocuğu kurtarmak için çocuk başına 35 dolar yeterli günümüzde. Sadece Kaliforniya eyaletinde 2011 yılında Afganistan ve Irak savaşlarında harcanmak üzere silahlanma için toplanan 21.6 milyar dolar vergi ile 6.5 milyona yakın kişinin 6.5 milyara yakın kişinin bir yıl boyunca sağlık harcamaları karşılanabiliyor. Ve 280.546 ilköğretim okul öğretmeninin bir yıllık ücretleri ödenebiliyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun tespitine göre dünyada silahlanma için her yıl ortalama 1.1 trilyon dolar harcanıyor. Bu ne demek? Bir günde 3 milyar dolar demek. Bir saatte 130 milyon dolar demek. Bir dakikada 2 milyon dolar demek. Saniyede 35 bin dolar anlamına geliyor. Yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu raporlarına göre kalkınma için bir yılda dünyada yapılan harcama sadece 78 milyar dolar. Ve silahlanma için yapılan harcamanın sadece %7'sini oluşturuyor. Devam ediyorum, bitireyim. Çok yani bu deccaliyetin yaptığı şey bu, örnek bu yani. Dünya üzerinde 1.2 milyar kişi günde 1 dolardan daha az gelir ile geçinmek zorunda. Hindistan savunma için tüm gelirinin %13'ünü, Pakistan %31'ini harcıyor. Ama sağlık için yalnızca %1 harcama yapıyorlar. Amerika'da federal bütçenin %52'si savunma için harcanıyor. Yalnızca %6,5 eğitime ve %6 sağlığa ayrılıyor. Dünyada yılda yaklaşık 1.1 trilyon silah harcanırken insanların en az %80'i günde 10 dolardan az parayla geçinmek durumunda. UNICEF raporlarına göre her gün 25 bin çocuk fakirlikten ölüyor. gelişmekte olan ülkelerde çocukların %28'i yeterince gelişememiş durumda. Dünyada silaha harcanan paranın %1'inden daha azı her çocuğun okumasını sağlayacak miktarda. 1.1 milyar insan temiz sudan mahrum. 2.6 milyar insan hijyenik koşullarda yaşamıyor. Her yıl 2.2 milyar çocuk aşı yapılamadığı için ölüyor. Ve bakın silahlanmaya ayrılan bütçeyi en son gösteriyorum. Amerika 684 milyar dolar silaha ayırıyor. Ebe kardeşim bunu harcayacağına işte Afrika'da niye aç var? Adam öldürmek için silaha para ayırdığı için aç var. Sebebi bu. Bunu kim yapıyor? Deccaliyet yapıyor.
Onun da sistemi.
Artık diğerlerini yani okumama gerek de yok. Yani dünyada silahlanmaya harcanan parayı görüyoruz. Silah, kim ister silahı? Yani kan dökmeyi kim ister? Şeytan ister. Şeytanın adamı kim? Deccal dünya üstünde.
Artık yani insanları... silahın da kullanılması için de gerekli ortamı da oluşturuyorlar sonrasında. Politikalar geliştiriyorlar.
Ya hali hazırda da öyle işte. Yani hem yani kendilerini ileri seviye, çağdaş demokrasi, medeniyet timsali olarak gösterenler şu an çocukları bombalıyorlar Orta Doğu'da. Yani onların finans çevreleri, onların politikacıları, onların bilim adamları hepsi bu sonuca giden yolları hazırlıyorlar. Kimi bilimsel olarak işte evrim vardır, tesadüf, işte hayvandır bu diyor. E öbürü tamam diyor, parayı da o zaman onları, zayıfları da yok edelim. Fakir aç kalmış, ölmüş ne fark eder diyor. Biz silahlanmaya parayı harcayalım. Yani deccal zihniyeti yayılmış, dünyayı kaplamış. Silaha para yatırıyor. 684 milyar dolar Amerika'da bakın sadece. Diğerlerini saymadım yani. Avrupa'nın 424 milyar dolar. E niye Afrika'da aç? Senin işte ateist dediğin o biraz evvelki kardeşimi sormuş. O ateist dediği arkadaşların zihniyetinde olan insanların oluşturduğu sistem bu. Da ondan. İslam dini komşusu açken insan yatamaz.
Evet.
Yani tanımadığı, bilmediği Müslümandan dahi sorumludur. Hazreti Ömer misali, Kur'an ahlakı olduğu için bu. Kur'an'da öyle olduğu için Hazreti Ömer öyle, peygamberimizin sahabesi, talebesi olarak. Yani o tanımıyor, ta orada bir kurt kuzuyu kapmış olsa ben sorumluyum diyor. Bu Kur'an ahlakından kaynaklanır. Mehdi Allah'ın izniyle deccaliyetin bu zihniyetini, Hazreti Mehdi Aleyhisselam şefkat, merhamet, adalet, demokratlık, sevgiyle kanı durdurduktan sonra göreceksiniz sistemi Allah'ın izniyle. Afrika'da aç mı kalıyor? Millet silahlanmaya mı ayırıyor parayı? Yoksa eğitime, sağlığa mı, insanların faydasına, mutluluğuna mı ayırıyor? Hı. Hep beraber göreceğiz Allah'ın izniyle. Gerçek adaletin, gerçek merhametin Kur'an ahlakında olduğunu Mehdi bizzat şahsında yaşayarak ve insanlara da yaşatarak sevgiyle, muhabbetle göreceğiz. Yakın önümüzdeki seneler.
Ben ya burada Mehmet kardeşimize bir kitap tavsiye etmek istiyorum. Sayın hocamız Adnan Oktar'ın bu konuları çok detaylı olarak anlattığı ve çözümü de anlattığı Çözüm Kur'an Ahlakı isimli kitabı var. Ekranda şu an kapak resmi de gözüküyor.
Evet, maşallah.
Kitapta da anlatıldığı gibi dünyadaki tüm adaletsizliğin, zulmün, açlığın, sefaletin sebebi din ahlakının insanlar arasında yeterince yaşanmıyor olması. Ne zaman ki din ahlakı insanlar arasında yaşanacak, çokça yaşanacak, işte o zaman bu sorunların hepsi ortadan kalkacak. İnşallah zaten Mehdiyet çağındayız. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vesilesiyle zaten bugünlerin adaletin, barışın, bolluğun, refahın olduğu günler çok yakın inşallah. Çok yakın bir zamanda göreceğiz.
Mehdiyet'in liderliğinde olacak. Şimdi tabii diyoruz ki hani sevgi, merhamet, sevgi duy diyoruz. O diyor ki ben şimdi komşuma karşı niye sevgi duyayım diyor. Bir sebep yok ortada. Yani ben yan kabileme karşı niye dostluk duyayım ki diyor. İşte Mehdi Aleyhisselam geldiğinde bunu zaten tesis olacak. Sevgiyi, merhameti, kardeşliği, Mehdiyet'in ışığı altında, Mehdiyet'in zılda gölgesiyle zaten bunlar yerleşecek.
İnşallah.
İnşallah.
Ya burada tabii sorularına cevap olarak kainattaki kusursuz düzen, ahenk neden insanlar arasında yok? Yani bir kusursuz düzen var ama insanlar arasında haşa bir başıboşluk var gibi bir iddiası olmuş yani ateistin. Öyle değil işte yani bu da Allah'ın kontrolünde. Yani anlaşılması gereken nokta mesela bu durum Allah'ın haşa insan arasında bir başıboşluk olduğu için olmuyor. Allah'ın yarattığı bir kader üzere oluyor. Ve Allah'ın yarattığı kader üzere Allah Mehdi'sini gönderiyor. Mesela Peygamber Efendimiz'in bildirdiği bütün alametler gerçekleşiyor. Bu Allah'ın her şeyi kontrol ettiğini inşallah değil mi? Allah Darwinizm'i hakim kılıyor bir dönem. Ondan sonra da Mehdi'yi hakim kılıyor. İslam'ı hakim kılıyor inşallah. Ve Allah'ın vaadi var Kur'an'da. Bildirdiği, Allah'ın bildirdiği alametler, değil mi? Ezelde bildirdiği, hepsi gerçekleşiyor Peygamber Efendimiz vesilesiyle. 150'den fazla alamet gerçekleşti. Allah Mehdi'sini gönderiyor ve dünyayı değiştiriyor. Şimdi o değişimi yaşıyoruz inşallah. Yani o ateist de bütün dünyada, ki ateist kalmayacak Allah'ın izniyle, görecekler. Yani dünyanın nasıl değiştiğini. O Allah dilediği için oldu, o Altı Hocam'ın söylediği o silah harcamaları hepsi kader üzere inşallah. Birinci Dünya Savaşı kader üzere çıktı. İkinci Dünya Savaşı kader üzere çıktı. Hitler, Stalin hepsi onlar da kaderlerini yaşadılar. Münafıklar, müşrikler inşallah bir kader üzere oluyor. Aynı şekilde Mehdi de, Hazreti Mehdi de bir kader üzere geliyor. Ve bir kader üzere İslam hakim oluyor. Şimdi o dönemi gösteriyor Allah. Yani öyle bir kesinlikle başıboşluk yok. Her şey Allah'ın yarattığı kader üzere oluyor inşallah.
Bir de bu durumu fark etmiş bir insan için, yani dünyada böyle bir durumun varlığından haberdarız, görüyoruz. Bununla ilgili bilgilere ulaşıyoruz. Peki Allah'a iman eden akıl sahibi, vicdan sahibi, sağduyu sahibi bir insanın ne yapması gerekir böyle bir durumda? Böyle bir durum varlığından haberdar olan bir insanın. Yine Kur'an'da Allah bu durumu haber vermiştir. Allah'a iman eden bir insanın bu konuda sorumluluğu vardır. Nisa suresi 75. ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize katından bir veli gönder. Bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz. Mücadele etmiyorsunuz. Tabi burada yapılacak olan şey bir fikri mücadeledir. Orada o insanların sefalet çekmesine neden olan, açlık çekmesine neden olan, zulüm görmelerine neden olan sistemin felsefi yapısını, ideolojik temelini fikren çökertmek, mağlup etmek, o insanların orada refaha, mutluluğa, adalete ulaşmalarını sağlayacak yegane yoldur. Bunun dışında başka bir yol yoktur.
İnşallah.
Ve bunu fark etmiş insanın da sorumluluğu budur. Demek ki ne yapması gerekiyor? Bu fikri mücadeleye destek olması gerekiyor.
İnşallah.
Yani bu durumdan sadece yakınmak yeterli değil. Ya da sadece bunu geçici tedbirlerle işte oraya insanlara yiyecek yollamak, yiyecek eşyası yollamakla bu konunun çözülmeyeceği çok belli.
Fitneyi kökeninden çözmek lazım.
Yani oraya yollayacağınız yiyecek 3 gün yeterli olur, 5 gün yeterli olur. Oradaki açlık sorunu
kötülüğün
genel sorunu anlamda çözülmediği sürece bu sorun devam edecektir.
İkinci olarak da Müslümanların Allah'ın emrettiği gibi birlik içinde olması. Müslümanlar ancak kardeştir diyor müminler. Ve birlik içinde olmak farz. Namaz kılmak gibi farz bir ibadet. Bu devirde şu an en ihtiyaç, acil olan konu o olduğu belli. İslam dünyasının durumundan ayrılık olduğu için şu anda iç çatışma, dışarıdan gelen bombalama, Müslümanların şehit edilmesi, bunun önüne nasıl geçilir pratikte? Müslüman ülkeleri, Müslümanlar, Avrupa Birliği de bir birlik, ondan daha öte, çok daha kaliteli, ruhu olan bir kere, kardeşlik ruhu var. Kur'an'dan gelen ahlakın ve müminlerin kardeşlik ruhuyla birbirleriyle dayanışması, bir birlik tesis etmeleri ve o birlikten doğan Allah'ın verdiği güçle bu zulümlerin sona ermesi. Zalimi zalimliğini yapamayacak şeklinde bir güç haline gelmesi. Peki bunları kim yapıyor? O fikri yapıyı kim yok ediyor dünyada? Müslümanların o birliğini kim sağlıyor? Hazreti Mehdi Aleyhisselam sağlıyor. Biz niye söylüyoruz değil mi? Yani o veli, o müminlerin istediği veli kim? Ahir zamanda Hazreti Mehdi. Bize katından bir yardım eden yolla. Bir veli, işte o veli son veliyi böyle peygamberimizin torunu sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi. O fikri yapı yok edecek olan, vesile olacak olan kişi Hazreti Mehdi. Müslümanları bir araya getirecek olan, dolayısıyla zulmü durduracak olan Hazreti Mehdi'dir.
İnşallah.
Müslümanların o yüzden ahir zamanda şu anda Hazreti Mehdi'yi aramalarının, Hazreti Mehdi'ye yardımcı olmalarının, fark etmelerinin önemi burada Allah'ın izniyle. Bütün dünyadaki bu zulmün önüne geçmek ve Hazreti Mehdi'nin bunu yaparken, buna vesile olurken ona yardımcı olabilmek ve onu bilmek, tanımak. Peygamber Efendimiz bunu yapın diyor yani. O yüzden müjdeleyin diyor.
Evet.
O yüzden müjdeliyoruz. O yüzden bütün Müslümanların o müjdeye katılması, kabul etmesi, o müjdeyi beklemesi, hemen olsun, hemen gelsin, hemen durdursun demesi lazım. Zaten dünyada Hazreti Mehdi, Hazreti İsa da dünyada Allah'ın izniyle. Onun zil ve gölgesinde gelişiyor olaylar. Onu bulmak, yani o arayışta olmak, onun yapacağı hayırlı işleri yapıldığını görürse başkaları tarafından onlara destek vermek. Allah rızası için, Allah yolunda. Fikri anlamda yapılan güzel kültürel imani hizmetlere katkıda bulunmak. Allah rızası için.
İnşallah. Benim söylediğim bir şey yanlış anlaşılmasın da yani bu adaletsizliğin sahibi haşa Allah dilediği için her şey bir kader üzere oluyor. Yani adaletsizlik yapan biri de Allah'ın yarattığı kaderi yaşıyor inşallah. Ama Allah'ın sonsuz adaleti zaten her zaman tecelli ediyor. Yani cehennemde de mesela cehenneme atılanlar üzerinde Allah'ın sonsuz adaleti tecelli ediyor. Çünkü Allah'ın zaten adil sıfatı var. Adil olan, adaleti emreden sıfatı var. Sonsuz adalet sahibidir Allah. Nitekim bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık. Hazırladık diye buyuruyor Allah. Bakın cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık. Kalpleri vardır bununla kavrayıp anlamazlar. Gözleri vardır bununla görmezler. Kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha aşağılıktırlar. İşte gafil olanlardır. Yani Allah'ın yarattığı insanlar var. Mümin olarak yarattıkları ve cehennem için yarattıkları var. Ama Allah'ın sonsuz adaleti her zaman tecelli ediyor. Önemli olan nokta şu. Yani Allah'ın yarattığı kaderin dışında hiçbir olay gelişmez.
Allah yani insanlara zulmetmez diyor Cenab-ı Allah ayet-i inşallah. Kerime'de. Allah insanlara zulmetmez. İnsanlar kendilerine zulmederler.
Evet Allah zaten bu sırrı veriyor. Yani gözleri vardır görmezler. Kulakları vardır işitmezler. Kalpleri vardır bununla kavrayıp anlamazlar diye buyuruyor Allah inşallah. İman eden de Allah dilediği için iman eden. Mesela kalplerinizde imanı yerleştirdi diyor Allah. Fıskı ve isyanı çirkin gösterdi diyor. Yani Allah'ın yarattığı kaderin dışında bu arkadaşımızın sorusundaki o yani iddia eden kişinin söylediği mesela diyor ki orada demiş ki kainatta müthiş bir düzen ahenk var. Tamam bitti işte Allah'ın yarattığını gösteriyor. Ateist olamaz yani bir insan. Kainattaki müthiş düzeni gören birisinin ateist olmasına imkan yok. O kişi de gerçek anlamda ateist değil. Bunu kabul ediyorsa evet. Zaten. Dünyada da bir başı bozukluk yok. Allah'ın yarattığı bir kaderi yaşıyoruz. O kader üzere de inşallah İslam hakim olacak. Hazreti Mehdi'yi, Hazreti İsa'yı göreceğiz inşallah. Ve dünyaya adaletin hakim olduğunu göreceğiz. Ondan sonra yine bir kader üzere süratli bir bozulma. Ve sonra da kader üzere kıyamet ve sonsuz ahiret hayatı var inşallah.
Dünyanın sonundayız zaten. Evet. Peygamber Efendimiz söylemiş. Ümmetin ömrü 1500'ü pek geçmez. 1432'deyiz.
Evet.
Ümmetin bitmesine vaktinin 70 sene var. Hazreti Mehdi'nin, Hazreti İsa'nın birlikte İslam birliğini oluşturup dünyayı İslam'a hakim etmesi ve bozulması daha hepsi 70 yıl içinde. Önümüzdeki 70 yıl içinde. Yani sosyolojik olarak gelişmeleri zaten izleyenler, yani biraz aklı ve gözlem kabiliyeti olanlar 1980'den itibaren gelişen olayları çok rahatlıkla yorumlayabilirler. Yani İslam'da bir gelişme oldu Allah'ın izniyle. Ateist felsefelerin son bulması. Yani bir dünyanın bir çehresi değişiyor fark etmiyor mu insanlar? Yani o felsefeler yok oldu mu o felsefelerden kaynaklanan icraatlar da dünyadaki yapılanlar da son bulacak. Ve bir değişim dönüşüm yaşanıyor imana Allah'ın izniyle. Yani Hazreti Mehdi'nin zıl ve gölgesinde geliştiği olayların sosyolojik çok delilleri var. Alametlerin zaten yüzden fazlasını çıkmış durumda. Bütün yani yer gökte o alametleri yaratıyor Allah. Yani toplumları mesela şu anda İslam dünyasındaki 2 milyon kişi Tahrir Meydanı'na toplandı. Kim topladı onları? Allah topladı. Yani nasıl oldu? Peygamber Efendimiz müjdeliyor aynen Mısır'da o lideri de söylüyor fiziki özelliklerini. Halkın feveran edeceğini Bediüzzaman Hazretleri bildiriyor tam mı yani feveran hakikaten yani böyle artık o zulme karşı bir hak arama isteği Allah'ın izniyle. Bunun olacağını Peygamber Efendimiz söylüyor aynen oluyor. Şu anda yaşıyoruz günün içinde depremler artacak diyor sürekli depremler artıyor. Yani depremlerin artması bilimsel olarak da yani çok şaşırtıcı bir olay. Çünkü geçmiş depremlerle yerleşik olması gerekirken depremlerin artması çok şaşırtıcı. Yani sürekli artıyor ve yani olağanüstü katta artıyor. Sürekli doğal afetlerin olması. Yani şunu belirtmek istiyorum. Toplumsal olayları da Allah yaratıyor. Gökteki olayları, gökyüzündeki olayları da Allah şey yaratıyor. Evet. Hepsini Allah yaratıyor ve hepsini bir hikmet üzere yaratıyor ve bir işaret kılmış bu dönemde Allah'ın izniyle. Mesela dünyanın etrafında taşlar toplanıyor. 1980'den itibaren daha evvel yok. 1980'den itibaren taşlar yavaş yavaş toplanıyor. Şu anda sarmalamış durumda dünyayı. Bunu ben söylemiyorum. NASA söylüyor. Görüntülerini çekmiş. Görüntülerde gözüküyor artık böyle dünya çevrelenmiş durumda gök taşlarıyla. 500 bin tane göktaşı. Yani bir tanesi çarpsa dünyanın zaten fiziki sonu demek Allah'ın izniyle. Ve öyle olacağını hocamız da izah etti. Yani şeklinin nasıl olacağını. Kahverengi cüce yerleşiyor dünyanın yanına. Peygamberimiz söylüyor, dünyanın ömrü 1500 yılı geçmeyecek ümmetin diyor. Dünyanın sonuna geldik Allah'ın izniyle zaten. Ve onun alametleri de belirmiş durumda. En büyük alametleri de Hazreti Mehdi'nin dünyadaki varlığı şu anda. Bütün alametleri hemen hemen çıkmış durumda. Ve hali hazırda da huruç, zahir olma, belli olma alametleri sürecini yaşıyoruz şu anda. Mesela Japonya'da olan o patlamalar, o tsunamiler, işte taşların belirmesi, kahverengi cücenin gelmesi, her yönden bütün alametler olmuş durumda. Kuraklık, Lulin kuyruklu yüzyıl evvel öncesinde kuraklık, sonrasında yağışların artması, ekonomik kriz, Kur'an'ın işaretlerini hocamız her zaman anlatıyor. Hepsi belirmiş durumda. Şu an onun içindeyiz. Ve Allah'ın izniyle güzel zamana doğru gidiyoruz. Yani Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın hakim
oluyor zaten. Yani 1400 sene önce bildirilen bir şeyin gerçekleşmesi Allah'ın her şeyi kontrol ettiğini gösteriyor inşallah. Bir kader üzere yarattığını. Değil mi? Peygamber Efendimiz söylediği bir şeyin 1400 sene sonra gerçekleşiyorsa Allah tarafından yaratılmış ve bitirilmiş o. Allah'ın varlığının kesin delilidir o inşallah.
Her şey sonuç itibariyle Allah'ın kontrolü altında, Allah'ın yaratmasıyla gerçekleşiyor. Başıboş olan hiçbir olay yok. Ne proteinlerin, işte onları da niye anlatıyoruz? İşte hepsi bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. O proteinlerin paketlenmesinden tutun, işte asteroidlerin dünyanın etrafında toplanmasına varıncaya dek ya da işte bir elektronun atomun etrafında milyarlarca yıldır yörüngesinden hiç şaşmadan devam ediyor olmasına varıncaya dek hepsi Allah'ın yaratmasıyla var.
İnşallah.
Ve İslam yine hakim olacak inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önceden haber vermiş. İslam hakim olacak. Mehdi aleyhisselam gelecek. Hazreti İsa tekrar yeryüzüne dönecek. Beraber İslam ahlakı tüm dünyaya hakim olacak inşallah.
Biz biraz önce maddenin aslından bahsederken bütün algıları Allah'ın yarattığını bildirmiştik inşallah. Evet. Yani çok önemli bir gerçek inşallah. Bu ateist bu lafı söylüyorsa bir kader üzere söylüyor. Bu kardeşimiz bir kader üzere bu maili gönderdi. Biz de bir kader üzere bu konuşmayı yaptık. Yani biz daha doğmadan biz bu konuşmayı yapmıştık. Aksini mümkün değil yapamayız. Başka bir yerde bulunamazdık şu sıra. Başka bir konuşmada yapamazdık elhamdülillah. Allah da kendini andırtmış oldu. Yani tabii herkes öncelikle kendine tebliğ yapıyor inşallah. Kaderi bir kez daha hatırlattı Allah. Ve her şeyin hakimi olduğunu inşallah. Allah akamil hakimindir inşallah.
Hakimlerin hakimi maşallah. Maşallah. Evet, programımızın sonuna geldik. Allah razı olsun güzel sohbetten dolayı. Program akışımız devam ediyor. Yarım saat sonra yine devam ediyor. Yarın yine aynı saatte birlikte olacağız inşallah. Hayırlı geceler.